Ayrım 48, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 446. Manfred Şahsa'nın yanından ayrılır ayrılmaz doğru koridorun dibindeki kendi bürosuna gitti. Odasının kapısını kilitleyerek sinirli sinirli bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Cebinden çıkardığı bir mendille yüzünü sildi. Sonra da duvardaki aynada kendine baktı. Rengi iyice uçmuştu. Gözleri tuzağa düşmüş yaralı bir leopar gibi vahşice parlıyordu. Manfred beyaz kılıç diye fısıldadı. Bu şifre adını 25 yıldan beri kullanmamıştı. Ama karanlıkta kıyıya yaklaşan Alman denizaltısının köprüsünde durduğu günü hatırlıyordu. Saçlarını ve gür sakalını siyaha boyamıştı. Rolf Stander'in beklediği kumsalda yanan işaret ateşine bakıyordu. Rolf Stander o çılgınca planı uygulamaya çalıştıkları tehlikeli günlerde hep yanında olmuştu. Afrikaner vatanseverleri Standerlerin kulübesinde toplanmışlardı her zaman. Sera da hep yanlarında olmuştu. Kadın kahve ve yemek vermiş, hiç konuşmamıştı, yalnızca dinlemişti. Manfred kadının konuşmaları ne büyük bir dikkatle dinlediğini ancak yıllar sonra anlamıştı. 1948'de Afrikanerler kılıçla kazanamadıklarını seçimlerde elde etmişlerdi. Manfred de o zaman Adalet Bakanı yardımcılığına getirilmişti. İlk iş olarak da beyaz kılıç dosyasını getirtmişti. Dosyayı ortadan kaldırmadan önce dikkatle okumuş, ihanete uğradıklarını da o zaman anlamıştı. O cesur vatanseverlerin arasında bir hain vardı. Smuts'un polislerine telefon ederek ona suikast yapılacağını haber veren bir kadın. Manfred bu kadının kim olduğunu tahmin etmiş ama ondan tam ve kesin intikamını almamıştı. Yıllar boyunca son intikamını düşünerek zevk duymuştu. Kadının ıstırabını, yaşlanmasını ve kalbinin acı duygularla dolmasını seyretmişti. Kocasının hukuk ve siyaset alanlarındaki çabalarının boşa çıkmasını sağlamıştı. Bir rehber ve danışman rolünde adamı felakete sürüklemişti. Sonunda Rolf Stander bütün malını, mülkünü, desteklerini ve azmini kaybetmişti. Manfred ise bütün bu süre boyunca o uygun anın gelmesini beklemişti. Sonunda gelmişti işte. Sarah Stander Manfred'in karnına yerleştirdiği piçin hayatını kurtarması için yalvarmıştı ve kendisi de onu reddetmişti. Pek büyük bir zevk almıştı o zaman. Yıllarca beklediği için bu zevk daha da yoğunlaşmıştı. Ama şimdi kadın intikam almaya kalkışmıştı işte. Manfred bunu tahmin etmemişti. Vurduğu darbenin kadını mahvedeceğini sanmıştı. Şansı yardım ettiği için Sera'nın bu yeni ihanetini zamanında öğrenmişti. Manfred aynadan dönerek masasının başına geçti. Kararlı bir tavırla telefona uzanarak sekreterine ''Emniyet amiri Bester'le konuşmak istiyorum.'' dedi. Bester en güvendiği yardımcılarından biriydi. Manfred Bester diye kükredi. Hemen bir tutuklama emri çıkarılmasını istiyorum. Ben imzalayacağım. Çabucak işleme konmalı. Emredersiniz Sayın Bakanım. Tutuklanacak kimsenin adı nedir? Manfred Sarah Stander diyerek kadının adresini yazdırdı. Belki onu evinde bulamazsınız. O zaman akşam üzeri 5:30'da Kap Garı'na 4 numaralı perona gidin. Kadın tutuklanmadan önce hiç kimseyle konuşmamalı. Bunu adamlarına tembih et. Manfred telefonu kaparken haşin bir ifadeyle gülümsedi. Yasalara göre bir kimseyi tutuklama ve 90 gün hapsetme yetkisi vardı. Bu insanı bu sürede kimseyle görüştürmeme yetkisi de 90 günde çok şey olurdu. Durum değişebilir ya da insan ölebilirdi. Her şey yolundaydı artık. Kadın başına başka dert açamayacaktı. Telefon çalmaya başlamıştı. Manfred Bester'in aradığını düşünerek alıcıyı kaptı. ''Evet, ne var?'' ''Baba, benim Lothar.'' ''Evet Lothar, neredesin?'' ''Kaledon alanında, 20 dakika önce geldim.'' ''Size haberim var baba, dalgıçlar motoru buldular. Mahkumun cesedi teknede değilmiş. Ama kapatıldığı kameranın kapısı kırılarak açılmış, yani kaçmış. Daha da kötüsü birileri kaçmasına yardım etmişler.'' Manfred usulca onu bul dedi. Moses Gama'yı bulmalısın. Bunu yapamazsan sonuç felaket olur. Lothar biliyorum diye cevap verdi. Onu bulacağız. Bulmak zorundayız. Saint-Aine ile Charles'a öğle yemeği için Café Royal'e gittiler. Kadın parlamentoda verilen yemekleri hiç beğenmiyordu. Saint-Aine istiridyelerin üzerine limon sıkarken, ''Şimdi bana neden bu kadar dalgın olduğunu söyle Sherry'' dedi. ''En güzel şakalarıma bile gülmüyorsun.'' ''Çok üzgünüm anne.'' Charles'a garsona şampanya kadehini tekrar doldurmasını işaret etti. ''Bu sabah biri telefon etti.'' O andan beri aklımı başka şeylere veremiyorum. Beyaz kılıcı hatırlıyor musun? Bunu nasıl sorabiliyorsun? Saint-Aine çatalını bıraktı. Ben Sir Gary'yi kendi babamdan daha çok severdim. Olanları anlat. Ondan sonra yemek boyunca yalnız bu konudan söz ettiler. Sonra şahsa hesabı istedi. Saat 1:30'a geldi bile. Toplantı başlamadan yetişebilmek için hızlı yürümemiz gerekecek. Fervord'un konuşmasının en ufak bir bölümünü bile kaçırmak istemiyorum. Saint-Aine 66 yaşında olmasına rağmen hala çevik ve güçlüydü. Charles'a da bu yüzden yavaşlamak zorunda kalmadı. Ana oğul St. George Katedrali'nin önünden geçerek parka girerlerken hala heyecanlı heyecanlı konuşuyorlardı. İlerideki banklardan birinde iki adam oturuyordu. Tavırları 100 metre öteden bile Charles'ın dikkatini çekti. Adamlardan uzun boylusu esmerdi. Üzerinde parlamento habercilerinin üniforması vardı. Dimdik oturuyor, boş gözlerle ilerideki bir noktaya bakıyordu. Yanındaki adam da siyah saçlıydı ama rengi soluktu. Parlamento habercisine doğru eğilmiş, kulağına sanki sır veriyormuş gibi bir şeyler söylüyordu. Ama habercinin suratı ifadesizdi. Yanındakinin sözlerine bir tepki gösterdiği de yoktu. Bankın hizasına geldikleri zaman şahsa Saint-Aine'in yanından hafifçe eğildi. O zaman daha ufak tefek olan adamla göz göze geldiler. Gözleri bir çift katran kuyusuna benziyordu. Şahsa onu incelerken adam bilerek başını çevirdi ama hala konuşuyordu. Şahsa biraz ilerledikten sonra omzunun üzerinden geriye baktı. Onu asıl başka konuların ilgilendirmesine rağmen soluk suratlı adamın kara gözlerindeki heyecansız kin ürpermesine neden oldu. Parlamentonun kapısına doğru giderlerken birdenbire çok şey oluyor diye düşündü. Olayları kontrol edemiyorum. Kafası karışmış, şaşırmıştı. Bu alışık olduğu bir duygu da değildi. Joe Cicero formülü usulca tekrarladı. Karnındaki kurdu hissedebiliyor musun? Yanındaki adam hala ilerideki bir noktaya bakıyordu. Evet, kurdu hissedebiliyorum. Kurt bıçağın olup olmadığını soruyor. Adam evet, bıçağım var dedi. Babası Yunanlı, annesi de Melezdi. Portekiz Mozambik'inde dünyaya gelmişti. İlk bakışta karışık kandan olduğu anlaşılmıyordu. Onu gören Akdenizli sanırdı. Güney Afrika parlamentosunun habercileri Avrupalılardan seçiliyordu. Joe Cicero, kurt iblisi nerede bulacağını bilip bilmediğini soruyor diye mırıldandı. Adamın adı Demetrio Cefandis'ti. Birkaç yıl içinde 8 kere akıl hastanesine girip çıkmıştı. Son sefer ajanlar tarafından seçilmiş ve beyni de uygun biçimde yıkanmıştı. Onu bir yıl önce Güney Afrika'ya getirmişlerdi. Cefandis, evet diye mırıldandı, iblisi nerede bulacağımı biliyorum. Joe fısıldadı. Karnındaki kurt doğruca iblisin olduğu yere gitmeni emrediyor, onu öldürmeni istiyor. Cefandis ayağa kalktı, bir robot gibi hareket ediyordu. Joe ekledi, kurt şimdi gitmeni emrediyor. Cefandis ağır ağır parlamento binasına doğru yürümeye başladı. Joe onun arkasından bakarken bu da oldu diye düşündü. Her parçayı yerine dikkatle yerleştirdik. İlk büyük kaya yamaçtan yuvarlanmaya başladı. Bunu korkunç bir heyelan izleyecek ve dağın biçimi bir daha düzelmemek üzere değişecek. Joe Cicero ayağa kalkarak oradan uzaklaştı. Charles Saint-Aine parlamentoya girdiği zaman ilk gördüğü Kitty Godolphin oldu. Ansızın kalbi heyecan ve beklenmedik bir mutlulukla doldu. Kızı 18 ay önce Fransa'nın güneyinde buluştuklarından beri hiç görmemişti. Charles'a gizlice lüks bir yat kiralamış, Kitty ile Capri'ye kadar gitmişlerdi. Ayrılırlarken Charles'a mektup yazmaya söz vermiş ama bu sözünü tutmamıştı. Şimdi de birdenbire karşısına çıkmıştı. Charles'a giriş yapmadan "Burada ne işin var?" diye sordu. Kitty Santayne'e merhaba Bayan Courtney dedi. Sizin gibi kültürlü bir hanımefendinin böyle kaba bir oğlu nasıl olur? Santayne güldü. Kitty'den hoşlanıyordu. Şasa aslında benzer yanları çok diye düşündü. Kitty açıkladı. Ian Smithy ile bir konuşma yapmak için Rodezia'ya gitmiştim. Bugün Fair Warden yapacağı konuşmayı filme almak için buraya da uğradım. Tabii sizi görmek için de. Birkaç dakika konuştular, sonra Santayne izninizle dedi. Dinleyiciler locasında kendime iyi bir yer bulmalıyım. Annesi uzaklaşırken Shasa Kitty'ye usulca seni ne zaman göreceğim diye sordu. Bu akşam olur mu? Evet, ah kahretsin. Beyaz Kılıç'la ilgili bir açıklama yapacak kadınla randevusu olduğunu hatırlamıştı. Nerede kalıyorsun?
Aynı otelde.
Daha sonra oraya gelebilir miyim?
Tabii ama o arada daha iyi teklifler alırsam iş değişir.
Seni küçük köpek, neden benimle evlenmiyorsun?
Çünkü sen bana layık değilsin ahbap.
Bu şakayı aralarında sık sık tekrarlıyorlardı. Neyse sonra görüşürüz.
Kitty merdivenden çıkarken Shasa onun arkasından baktı. Aradan bunca yıl geçmişti ama Kitty hiç yaşlanmıyordu. Ani bir yalnızlık hisseden Shasa bu düşünceleri kafasından kovmaya çalışarak salona girdi. Tam yerine gideceği sırada Manfred iskemlesinden fırlayarak hızla ona doğru geldi. Shasa'yı kolundan tuttu. Dalgıçlar batmış olan motoru yüzdürdüler. Moses Gama'nın kaçmış olduğu anlaşılıyor. Ama ülkenin bütün çıkış yollarını kapattık. Adamlarım onu yakalayacaklar. Gama kaçamaz. Yanılmıyorsam başbakan bugün Moses Gama'nın kaçmış olduğunu açıklayacak. İkisi iskemlelerine doğru giderken biri hızla Shasa'ya çarptı. Shasa hafifçe bağırarak döndü. Parkta bankta oturan parlamento habercisini hemen tanıdı. Shasa dengesini bulurken adamı dikkat etsene diye azarladı. Ama haberci bu sözleri duymadı sanki. Yüzü ifadesiz, gözleri de cam gibiydi yine. Hızla uzaklaşarak kürsünün solundaki muhalefet bölümüne doğru gitti. Shasa onun arkasından bakıyordu. Çok kaba.
Haberci birdenbire fikrini değiştirmiş gibi döndü ve Fair Warden yanına gitti. Başbakan başını kaldırdı. Adamın kendisine bir mesaj getirdiğini sandığı anlaşılıyordu. Kimse habercinin garip davranışlarının farkında değildi. Bir tek Shasa olanları şaşkın bakışlarla seyrediyordu. Haberci Doktor Fair Warden'a sokularak ceketini açtı. Shasa çeliğin gümüşümsü ışıltısını gördü. Tanrım diye bağırdı. Bıçağı var. Haberci bıçağı bir defa kaldırıp indirdi. İşin garibi Fair Warden ne olduğunun farkında değilmiş gibi gülümsüyordu. Haberci bıçağı çekip çıkardı, kanlanmıştı. Shasa ileriye doğru atılacak oldu ama Manfred onu kolundan yakaladı. Mançurya adayı diye fısıldadı. Shasa donmuş gibi kala kaldı. Haberci şimdi Fair Warden'da bıçağı tekrar tekrar saplıyordu. Sonunda yakındakiler neler olduğunu fark ettiler. Yerlerinden fırlayarak habercinin üzerine atıldılar. O iblisçe bir güçle karşı koymaya kalktı. Bir yandan da deli gibi iblis nerede diye haykırıyordu. İblisi öldüreceğim. Adamı yeşil halının üzerine devirerek sıkıca tuttular. Doktor Fair Warden hala yerinde oturuyor, parlak kanların fışkırdığı göğsüne bakıyordu. Sonra da bu korkunç manzarayı gizlemek istiyormuş gibi ceketinin önünü kapattı ve yere yuvarlandı. Tricia kesin haberi getirdiği sırada Shasa ile Manfred Shasa'nın bürosundaydılar. Doktor Fair Warden Folk Hastanesi'ne götürülürken ölmüş. Shasa masasının arkasındaki dolabı açtı, iki kadehe konyak doldurdu. Sessizce içkilerini yudumlarken birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Sonra Shasa kadehini indirerek, ''Hemen seni destekleyecek kimselerin bir listesini yapmalıyız.'' dedi. ''Herhalde başbakan olmak için John Forster'ı yenmek zorunda kalacaksın. Onun adamları harekete geçmişlerdir bile.'' Manfred ile Shasa saatlerce birlikte çalıştılar. Artık başarıya erişmek üzereydiler. Shasa kazanacaklarını hissediyor, hatta buna inanıyordu. Başbakanlık ve devlet başkanlığı ikisinin olacaktı. Bu düşüncenin verdiği sarhoş edici heyecan arasında saatler çabucak geçti. Birden Shasa'nın odasının köşesindeki saat beşi çaldı. Shasa telaşla ayağa fırlayarak kolundaki saate bir göz attı. ''Beş olmuş.'' kapıya doğru yürüdü. Manfred arkasından "Nereye gidiyorsun?" diye seslendi. "Sana ihtiyacım var, geri dön."
Şasa cevap verdi. "Döneceğim." Telaşla dışarı fırladı.
Şasa soluk soluğa 4 numaralı perona ulaşıp oradaki saate baktı. 5:40 geçiyordu. 10 dakika geciktim diye düşündü. Kadın gitti herhalde, onu yakalayamadım. Birdenbire yukarıdaki hoparlörden bir ses yükseldi.
"Stöllen boş treni 4 numaralı perona girecektir."
Şasa birdenbire rahatladı. Kadın bu trendeydi herhalde. Bu yeri ondan seçmişti ve trende rötar yapmıştı.
Tren ağır ağır istasyona girerken şahsa telaşla bakınmaya başladı. Tren durdu, kapılar açıldı. Yolcular inerek kapılara doğru yürümeye başladılar. Şasa hem dikkati çekmek hem de kadını görebilmek için yakındaki bir bankın üzerine sıçradı.
"Bay Courtney!"
Bir kadın sesiydi bu. Telefondaki kadının sesi. Şasa aradan bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen sesi tanıdı. Ayaklarının ucunda yükselerek yolcuların başları üzerinden bakmaya çalıştı.
"Bay Courtney!"
İşte kadın oradaydı. Yolculardan oluşan sele kapılmıştı. Onların arasından sıyrılarak şahsaya yaklaşmaya çalışıyor, onun dikkatini çekmek için el sallıyordu. Şahsa kadını hemen tanıdı. Geçirdiği şok yüzünden donmuş gibi kaldı, ona hayretle bakıyordu. Sarah Stander adlı kadındı bu. Şasa onunla Manfred'in tatil evinde karşılaşmıştı. Yıllar önce olmuştu bu. Ama şasa kadının onu filo komutanı Courtney diye çağırdığını hatırlıyordu. "Durumu o zaman anlamalıydım," dedi kendi kendine. "Ne kadar aptal, ne kadar anlayışsızmışım." Şasa hala banktan kadına bakarken başka bir şey dikkatini çekti. İki adam yolcuları sertçe itiyorlardı, iri yarıydılar. Arkalarında biçimsiz lacivert elbiseler, başlarında da fötür şapkalar vardı. Bu kılık onların güvenlikten olduklarını açıklıyordu. Adamların Sarah Stander'in peşinde oldukları belliydi. Kadın da aynı anda iki dedektifi fark etti. Yüzü duyduğu dehşetten bembeyaz kesildi.
"Bay Courtney!" diye haykırdı. "Çabuk, peşimdeler!"
Kalabalıktan sıyrılarak şahsaya doğru koşmaya başladı. "Çabuk olun, lütfen çabuk olun!" Şahsa da banktan inerek kadına doğru atıldı ama önünde kucağı paket dolu yaşlı bir kadın vardı. Şahsa az kalsın ihtiyarı deviriyordu. Dengesini bulduğu sırada iki dedektif Sarah'a yetişmişlerdi bile. Kadını iki kolundan yakaladılar.
"Lütfen!"
Sarah çaresiz bir çığlık attı. Sonra inanılmayacak çılgınca bir güçle adamların elinden kurtuldu ve şahsaya doğru koştu.
"İşte!"
Bir zarfı onun eline tutuşturdu.
"İşte!"
İki polis kendilerini çabucak toplayarak kadının peşinden geldiler. Adamlardan biri Sarah'ın ellerini arkaya doğru çekti, onu sürükleyerek götürdü. Diğer polis şahsının karşısına dikildi.
"Biz güvenlikteniz. Elimizde kadını tutuklama emri de var." Soluk soluğaydı. "Kadın size bir şey verdi. Gözümle gördüm. Onu bana teslim etmelisiniz."
"Kendinize gelin."
Şasa dikleşerek dedektifi azametle süzdü. "Siz kiminle konuştuğunuzun farkında mısınız?" Polis şasayı tanıdı ve fena halde şaşırdı.
"Bakan Courtney. Çok üzgünüm efendim. Ben..."
Şasa buz gibi bir tavırla onu uyardı.
"Bu olay burada sona ermeyecek başkomiser. Şimdi görevinizin başına dönün."
Şasa zarfı iç cebine sokarak peronda ilerledi. Polis kaygıyla onun arkasından bakıyordu. Bürosuna varıncaya kadar mektubu açmadı. Tracy'ye gitmemişti, onu bekliyordu.
Şasa "Bakan Dölaray nerede?" diye sordu.
"O da siz gittikten kısa bir süre sonra buradan ayrıldı efendim. Evine gideceğini söyledi. Oradan arayabilir misiniz?"
"Teşekkür ederim Tricia, artık gidebilirsin."
Şasa odasına girerek kapıyı kapattı, masasının başına geçti. Zarfı çıkararak sümenin ortasına koydu. Nedense ona korkunç bir şey öğrenecekmiş gibi geliyor, mektubu okumayı canı istemiyordu. Bu zarftaki açıklamalar yüzünden sanki hayatının düzeni bozulacak, her şey altüst olacaktı. Sonra dayanamayarak masasından gümüş kağıt bıçağını aldı, zarfın yanını yırttı. İçindeki kağıtta bir tek cümle vardı.
Şahsa buna baka kaldı. Ama şok geçirdiği yoktu. Herhalde bilinçaltı gerçeği çoktan öğrenmişti.
Bunun nedeni o gözlerdi. Büyük babası öldüğü gün beyaz kılıç o sarı gözleriyle ona bakmıştı.
Şasa ne şaşkınlık duydu ne de kuşku. Üstelik Manfred'in göğsündeki o eski kurşun yarasını da gözleriyle görmüştü.
O gün beyaz kılıçın göğsüne sıktığı kurşunun iziydi bu. Kağıtta beyaz kılıç Manfred Döller Reydi yazılıydı. Çocukluklarında Valvis koyundaki iskelede karşılaştıkları gün kader onları kovalamaya, akıbetlerine doğru amansızca sürüklemeye başlamıştı. Şasa usulca birbirimizi mahvetmek için doğmuşuz diye mırıldanarak telefona uzandı.
Ben Döller'i.
Şasa da benim dedi.
Yah, telefonunu bekliyordum.
Manfred'in sesi yorgun ve bıkkındı.
Kadın sana ulaşmış, adamlarım haber verdiler.
Şasa onu serbest bırakmalısın dedi.
Bırakıldı bile, bunu ben emrettim.
Seninle konuşmalıyız.
Yah, bu şart.
Şasa nerede diye sordu, ne zaman?
Manfred Weltevreden'e geleceğim dedi ama bir şartım var.
Şasa ihtiyatlı bir tavır takındı. Neymiş bu şart?
Annen de orada olmalı.
Annem mi? Şasa'nın sesinde şaşkınlık vardı.
Evet annen. Santayne Courtney.
Anlayamıyorum. Annemin bu işe ne ilgisi var? Manfred sıkıntıyla
her şeyle ilgisi var onun diye cevap verdi. Her şeyle.
48. ayrımın sonu. Sayfa 455.